Düşün ki lüks bir otele giriyorsun, asansöre bindin, tuşlara şöyle bir bakıyorsun. 11, 12 ve birden 14.
Aynen, o meşhur eksik kat.
Kesinlikle. Yani bütün bir batı kültürü, o devasa milyarlarca dolarlık küresel inşaat sektörü tek bir sayıdan, şu 13'ten öylesine korkuyor ki onu mimariden, hatta hayatın içinden falan tamamen siliyor.
Hı hı. Çok ilginç bir psikoloji.
Hani şu 13. Cuma efsanelerini, uğursuzluk hikayelerini falan bir düşün. Peki ya bu devasa, evrensel korku, aslında muazzam bir şifrenin üzerine örten çok büyük bir yanılgıysa? Ya o köşe bucak kaçtığımız şey bir felaket değil de direkt varoluşun ta kendisi ise?
İşte bu yani gerçekten çok kışkırtıcı bir soru. Çünkü insanlık tarihi boyunca şöyle bir refleksimiz var. Anlamlandıramadığımız, kapasitemizi aşan ya da belki de yüzleşmekten korktuğumuz devasa sistemlerin üzerine hemen kapatırız.
Hı hı. Bir kılıf buluruz hemen.
Aynen öyle. Hemen o şeye uğursuzluk, büyü veya kötülük etiketini yapıştırıveririz. Yani bilinmeyene karşı en kolay, en ilkel savunma mekanizmamız bu aslında.
Doğru, çok doğru. İşte bu derinlemesine incelemede senle o uğursuzluk etiketini şöyle yavaş yavaş katman katman kazıyacağız. Masamızda bugün son derece iddialı, bayağı sıra dışı bir kaynak var.
Evet, Necdet Ardıç'ın metni.
Hı hı. Necdet Ardıç'a ait 13 ve Hakikati İlahi adlı o tasavvufi ve ezoterik metin. Bu derinlemesine incelemedeki amacımız da tarafsız bir şekilde bu metnin içindeki argümanları masaya yatırmak.
Ve metnin misyonu oldukça radikal aslında.
Kesinlikle radikal. Yani yazarın derdi şu, harflerin, sayıların ve peygamberler tarihinin ardındaki o kozmik matematiği çözmek. Metnin ana tezine göre 13 sayısı, uğursuzluk falan bir yana dursun, aslında hakikati ilahiye dediğimiz, yani ilahi gerçeklik dediğimiz o devasa şeyin temel kodu.
Şöyle ki metni incelediğimizde bunun sıradan bir numaroloji, hani şu sayılarla oynanan falcılık kitapları falan vardır ya, onlardan biri olmadığını hemen anlıyoruz.
Değil mi? Çok daha felsefi bir altyapısı var.
Kesinlikle. Yazar evrenin bir nevi o gizli yazılım dilini deşifre ettiğine inanıyor. Onun kurduğu felsefi mimariye göre evrendeki her zerre, tarihteki her büyük olay ve hatta şu an seninle karşılıklı konuşurken ağzımızdan çıkan her ses dalgası bile o 13'ten çıkıyor.
Vay canına.
Ve işin ilginci, eninde sonunda matematiksel olarak tekrar o 13'e dönmek zorunda kalıyor. Her şey 13'ten doğup 13'e dönüyor.
Pekala, gel şunu bir açalım. Yani yüzyıllardır popüler kültürde böyle bir korku filmi teması olarak bildiğimiz bir sayı nasıl oluyordu? Bütün evrenin şifresi ilan ediliyor. Yazar bu kötü şöhreti nasıl açıklıyor metinde?
Şimdi metin 13'ün bu kötü şöhretinin tarihi bir manipülasyon olduğunu öne sürüyor. Yazarın iddiasına göre bu algı biraz Hristiyanlık taassubuyla ve Batı kaynaklı bir operasyonla yayıldı.
Yani bilerek mi yapılmış diyor?
Metne göre evet. Asıl amaç insanlığı o evrensel rahmetten, ilahi sistemin idrakinden bir şekilde uzaklaştırmaktı. Yazar da bu savını temellendirmek için çok ilginç bir strateji izliyor. Doğrudan Kur'an'daki uğursuzluk kavramına ve o kelimelerin köklerine iniyor.
Bak işte burası çok enteresan. Metnin en yoğun kullandığı araçlardan biri de Ebced hesabı. Dinleyicilerimiz için şöyle çok kısa bir parantez açalım burada.
Tabii, iyi olur.
Ebced, Arap alfabesindeki her harfin spesifik bir sayı değerine sahip olduğu, hani çok çok eski bir şifreleme ve hesaplama sistemidir. Yazar da Kur'an'da inkarcıların peygamberlere karşı kullandığı kelimeleri alıp bizzat bu sisteme sokuyor.
Yani kendi kedimeleriyle onları vuruyor gibi bir şey.
Aynen öyle. İnkarcılar peygamberlere siz bize uğursuz geldiniz dediklerinde kullanılan o Arapça kelimelere bakıyor. Mesela metinde geçen tayru kelimesi. Kuş, uçan şey veya doğrudan uğursuzluk anlamlarına geliyor.
Ve sayısal değerlerine bakıyor.
Hı hı. Ebced değerlerini topluyor yazar. 2, 1, 1 ve 9. Sonuç tam 13 yapıyor.
Sadece o da değil aslında, hani bizim Türkçe'de de kullandığımız şom ağızlı falan deriz ya, işte o uğursuz anlamında kullanılan şum kelimesini de aynı analize tabi tutuyor.
Evet, onun değerleri de 4, 6 ve 3'tü galiba.
Aynen öyle. Toplamı yine tamamen tesadüfsüz bir şekilde 13 çıkıyor. Burada yazar bizi çok çarpıcı bir Kur'an ayetine yönlendiriyor. Diyor ki, onların uğursuzluğu Allah tarafındandır.
Yani şifreyi kendi içlerinde taşıyorlar.
Kesinlikle, yani metnin felsefesi bize şunu söylüyor. peygamberleri uğursuz diyerek ilahi sistemden, yani yazarın deyimiyle 13'ten kaçmaya çalışanlar bile o sistemi reddederken kurdukları cümlenin matematiğinde yine o sistemin kodunu kullanmak zorundalar. Başka çareleri yok.
Dur bir saniye, burada benim şeytanın avukatlığını yapmam lazım.
Tabii, buyur.
Yani yazar kendi teorisini kanıtlamak için kelimeleri böyle özel olarak seçiyor, adeta metnin içinden cımbızlıyor olamaz mı? Yani sonuçta matematikte her sayıyı evirip çevirip istediğin kelimenin içinden zorla çıkararak kendi inancını haklı gösterebilirsin.
Pareidolya falan diyorsun, yani örüntü uydurma.
Hah, aynen öyle. Bu pareidolya dediğimiz rastgele verilerde anlamlı örüntüler bulma yanılgısına düşmüyor mu yazar burada?
Bak, bu gerçekten çok haklı ve çok doğal bir şüphe. Ancak yazarın burada metinde kurmaya çalıştığı şey böyle basit bir bakın sayılar tutuyor illüzyonu falan değil. O devasa bir ontolojik, yani tamamen varoluşsal bir çatı kuruyor.
Yani kelimeleri rastgele seçmiyorsun diyorsun.
Seçmiyor, çünkü rastgele kelimeleri değil, bizzat o uğursuzluk kavramını hedef almasının çok temel bir sebebi var. Yazar, evrende ilahi sistemin dışında hiçbir özgür alan, en ufak bir boşluk bile olmadığına inanıyor.
Anladım. Sistem her şeyi kapsıyor.
Aynen. Yani sistem o kadar mutlak, o kadar kapsayıcı ki onun antitezi bile, yani ona karşı çıkan isyan bile yine onun kendi kurallarıyla yazılmış durumda.
Vay canına, bu bana inanılmaz derecede Matrix'i hatırlattı.
Nasıl yani?
Şöyle düşün, sanki Matrix'ten kaçmaya çalışıyorsun, tamam mı? Ama kaçış planını yazdığın bilgisayarın işletim sistemi yine Matrix'in kendi kodu. Yani kaçtığını zannediyorsun, sisteme isyan ediyorsun falan ama isyanının kendisi bile sistemin o ana koduna, yani 13'e hizmet ediyor. Kaçış yok.
Harika bir analoji oldu bu. Gerçekten de burada asıl büyüleyici olan şey şu: metin bize olağanüstü bir kapsayıcılık sunuyor.
Evet, kimseyi dışarıda bırakmıyor.
Aynen. İster inançlı ol, ister inançsız, sistemi tamamen reddeden kişinin o reddediş eylemi bile bizzat o sistemin izni ve o 13 matematiğiyle gerçekleşiyor yazarın gözünde.
Pekala, madem her şey inkarın bizzat kendisi bile bu kodun içinde çalışıyor, o zaman şu temel soruyu sormamız lazım. Bu Matrix'in, yani bu evrenin temel yazılım diline o zaman, bu kaynak kod tam olarak nerede yazılı?
İşte yazarın ve genel tasavvuf geleneğinin buna verdiği cevap çok nettir. Harfler.
Harfler.
Bildiğimiz alfabe yani.
Bildiğimiz harfler. Evet. Çünkü onlara göre evrenin ham maddesi öyle sandığımız gibi maddeler veya atomlar falan değil. O manaları taşıyan harflerdir. Bu yüzden yazar analizine Arap alfabesinin temeline ta en başına inerek başlıyor. Yani elif ve B harflerine.
Anladım. Peki yazar bu elif harfini bu meşhur 13 şifresine nasıl bağlıyor metinde?
Şöyle, elif alfabenin ilk harfidir biliyorsun ve tasavvufta teklik ve birliğin, yani onların tabiriyle ahadiyetin mutlak temsilcisidir. Küçük ebced hesabında değeri zaten 1'dir.
Hani 13'tü?
İşte büyük ebced hesabına baktığımızda değeri 13 oluyor.
Peki neden 13? Oradaki mantık ne?
Yazar bunu felsefi olarak çok ilginç bir şekilde kurguluyor. Diyor ki, elif harfi 12 tane zahir, yani görünen nokta ve bir tane batın, yani görünmeyen, gayb noktasının birleşiminden oluşur. Bu ikisini topladığında da 13 yapar. Dur, burada dinleyicimiz için bir fren yapalım, kafalar karışmasın.
Tabii, kavramlar biraz ağır gelebilir.
Evet, çünkü sürekli zahir ve batın kelimelerini duyuyoruz ama bu görünen ve görünmeyen gayb noktası tam olarak ne anlama geliyor? Bu kavramları biraz açmamız lazım, yoksa o felsefenin içinde kaybolup gideceğiz. Hem görünmeyen bir şeyi matematikte neden hesaba katıyoruz ki?
Çok haklı bir soru. Bu kavramlar zaten tasavvufun tam kalbidir. Şöyle düşünmeni istiyorum. Zahir dediğimiz şey senin şu an fiziksel dünyada gözünde gördüğün, ölçüp biçebildiğin, somut olarak orada var olan kısımdır.
Yani dokunabildiğimiz şeyler.
Aynen. Batın veya gayb ise henüz açığa çıkmamış ama orada gizli olduğunu kesinlikle bildiğimiz sonsuz bir potansiyeldir. Mesela elinde tuttuğun minicik bir tohum düşün.
Tamam, tohum elimde.
O tohum zahirdir. Onu elinde tutarsın, görürsün ama o küçücük tohumun içindeki o devasa orman olma potansiyeli batındır, gaybtır. Onu gözünle göremezsin ama oradadır.
Vay, çok iyi anladım şimdi.
İşte yazar da diyor ki, görünen bu fiziksel varlığımız, o 12 nokta, görünmeyen o ilahi potansiyel, yani o bir nokta olmadan tamamen eksiktir, anlamsızdır. İşte insan bu görünmeyen öz ile birleştiğinde evrenin o tam kodu olan 13 ortaya çıkar.
Bak, bu gerçekten çok aydınlatıcı oldu. Peki bu tek başına hareketsiz duran elif çizgisi diğer harflerle nasıl etkileşime giriyor? Mesela hani dedin ya, alfabenin ikinci harfi B diye. Onunla ilişkisi ne?
Elif ve B harfleri yan yana geldiğinde eb kelimesi ortaya çıkıyor Arapçada. Eb baba demektir.
Yani kelimelerin babası gibi mi?
Tam olarak öyle. Yazar bunu kelimelerin, manaların ve aslında evrendeki her türlü iletişimin atası, o ilk doğuş noktası olarak yorumluyor metinde. Hatta burada çok derin bir referans veriyor. Hazreti Ali'ye atfedilen çok meşhur felsefi bir cümle vardır.
Neydi o?
İlim bir noktaydı, cahiller onu çoğalttı.
Çok derin bir söz gerçekten. Bu noktada dinleyicimizden şu B harfinin görselini zihninde canlandırmasını isteyeceğim. Altında tek bir nokta olan böyle yayvan, yatay bir çizgi düşünün.
Kesinlikle. İşte yazar diyor ki, o B harfinin tam altındaki o tek nokta, az önce bahsettiğimiz elifin içinde gizli olan o batın, o görünmeyen 13. noktanın ta kendisidir.
Vay, yani o nokta görünür hale mi geliyor?
Aynen öyle. O nokta artık bir potansiyel olmaktan çıkmış, fiziksel dünyaya, yani zahire inmiştir artık. Yazar burada çok şiirsel, çok güzel bir ifade kullanıyor. Diyor ki, bütün alemin yükünü İşte bu nokta çeker.
Bütün alemin yükünü.
Çünkü o nokta, o ilahi kalemin kağıda ilk dokunduğu andır. O küçücük mürekkebizi ilahi tecellinin, yani o yaratıcının evrene olan muhabbetinin başlangıç anıdır metne göre.
İnanılmaz. Bu anlattığı şey benim zihnimde inanılmaz derecede devasa bir zip, yani bilgisayardaki şu sıkıştırılmış dosya imgesi var ya, onu canlandırdı.
Çok mantıklı bir benzetme.
Düşünsene, o küçücük nokta, kağıda damlayan o tek mürekkep damlası falan, aslında bütün evrenin, kainatı, bütün geçmişinin ve geleceğinin bilgisini içinde barındırıyor. Hani terabaytlarca verinin böyle tek bir dosyaya sıkıştırılması gibi bir şey bu.
Ve biz de o dosyayı açıyoruz.
Evet, biz insanlar o kalemi alıp kağıtta kaydırdıkça, harfler çizdikçe ya da sadece ağzımızı açıp konuşarak o sesleri çıkardıkça o devasa zip dosyasını yavaş yavaş açıyoruz. İçindeki o sonsuz veriyi adım adım bütün kainata yayıyoruz.
Mükemmel bir benzetme oldu bu. Ama bak, o zip dosyasının açılma sürecini sadece böyle soyut bir kavram olarak veya kağıt üzerinde düşünme.
Nasıl yani? Başka bir boyutu mu var?
Metne göre bunun bizzat insan fizyolojisinde çok temel, inanılmaz hayati bir karşılığı var. Dudaklarımız.
Yok artık. Konuyu bizim bedenimize, dudaklarımıza mı bağlıyor?
Kesinlikle bağlıyor. Tasavvufi felsefeye göre insan daha o ruhlar alemindeyken yaratıcının onlara sorduğu bir soru var. Ben sizin Rabbiniz değil miyim diye soruyor. İnsanların buna verdiği ilk tepki, ilk cevap nedir?
Evet, anlamında bir şey herhalde.
Bela, yani evet. Peki hangi harfle başlıyor bu cevap?
B harfiyle.
İşte o devasa zip dosyası daha ruhlar aleminde bizzat bu sesle açılıyor. Peki fiziksel dünyaya dönelim şimdi. Doğan bebeklerin bu dünyayla ilk iletişim kurmak için çıkardıkları o ilk anlamlı ses dalgası nedir genelde?
Baba, mama falan derler, evet.
Aynen öyle. Dudakların birbirine fiziksel olarak değmesiyle çıkan B ve mim harfleri. Yani varlık kelimenin tam anlamıyla fiziksel boyutta o iki dudağın birleştiği noktayla başlıyor.
Çok çarpıcı gerçekten. Peki bu fizyolojik durum sadece Arapçaya mı özgü? Yani o eski kök alfabelere falan nasıl yansımış bu durum? Yazar diğer dillere de iniyor mu metinde?
İniyor tabii, inmez olur mu? Ve çok daha ilginç bir detay koyuyor masaya. Antik Fenike, İbrani ve eski Arap alfabelerine dönüp baktığında 13. sırada istisnasız olarak tek bir harf görüyor.
Ve o harf mim, değil mi? Metinde bu harfe gerçekten çok özel bir önem atfediliyor notlarıma göre.
Mim harfi yazarın evren modelinde çok kilit bir yerde. Hakikat-ı Muhammediye denilen o kavramı temsil ediyor. Ebced değerine baktığımızda küçük Ebced'de 40, büyük Ebced'de 90.
Toplayınca 130 yapıyor bu.
Evet, 130 yapar ama Tasavvufi matematikte mertebe belirten o sıfırlar atılır. O sıfırı attığında geriye ne kalıyor?
13. Yine o mutlak koda döndük. Ama bir saniye, burada benim kafama takılan bir şey var. Hakikati Muhammediye kavramı nedir tam olarak?
Şöyle açıklayayım.
Yani bu sadece dini veya tarihi bir kişiliğe verilen bir ünvan mı? Yoksa kozmik bir yasa mı? Bunu anlamamız şart çünkü dinleyicilerimiz felsefi arka planı kaçırabilir.
Çok yerinde ve kritik bir soru bu. Hakikati Muhammediye'ye tasavvufta Hazreti Muhammed'in fiziksel tarihi varlığından çok daha büyük bir şeydir. O, evrenin yaratılış kodunu, o ilahi nurun maddeye ve forma dönüştüğü ilk sınırı temsil eder.
Yani fiziksel bir yasadan bahsediyoruz aslında.
Aynen öyle. Yani elif, o ulaşılmaz, görünmez yaratıcı potansiyelse eğer, mim harfi, o potansiyelin fiziksel dünyada vücut bulmuş, görünür hale gelmiş kurallarıdır. Bir nevi evrensel matrisin fiziksel yüzü diyebiliriz buna.
Bak, yazarın işin gramer boyutundaki iddiaları daha da şaşırtıcı bence. Arapça dil bilgisinde eylemi yapan fail isimleri hep alif harfiyle başlarken, eylemden etkilenen veya zaman, mekan belirten o mef'ul isimleri hep mim harfiyle başlıyor, değil mi? Notlarımda öyle yazıyor.
Nokta atışı. Aynen öyle. İşi yapan, yani o ilk potansiyel güç, hep alifte. İşin fiziksel olarak ortaya çıktığı yer, nesnesi ise hep mimde. Mesela katleden kişiye ne deriz?
Katil deriz. Alifle bağlanıyor o kök.
Evet. Peki katledilene ne denir?
Maktul.
Mimle başlıyor, doğru. Açan kişi fatihtir, açılan alet miftahtır, yani anahtar. Şükreden kişi şakirdir, şükredilen kişi mahmuttur.
Hepsi mim harfine çıkıyor.
Hepsi mim ve yazar buradan yola çıkarak argümanını tekrar o fizyolojik dudak hareketine geri bağlıyor. Diyor ki, insan ağzını açıp kapatırken o dudakların eylemi istisnasız mim harfini çizer havada.
Nasıl yani, konuşurken mi?
Evet. Mesela mi derken ağzın açılır, ikinci o mim sesinde dudakların birbirine kapanır. Mim.
Vay canına. Yani yazar kelimenin tam anlamıyla fizyolojimizi, nefes alışımızı falan inancın somut bir kanıtı olarak mı sunuyor bize? Yani ateist de olsan, agnostik de olsan o dudak hareketini, o mimi kullanmadan zaten konuşamazsın mı diyor.
Tam olarak bunu söylüyor.
Ama sormadan edemeyeceğim. Yani niyet olmadan yapılan bir eylem geçerli midir ki? Sırf herkes ağzını açıp kapatıyor diye herkes bu ilahi ahdin bilincinde mi sayılıyor metne göre? Bu biraz iddialı değil mi?
Eğer konuyu yazarın bize çizdiği o büyük resimle okursak, yazarın argümanı bizim anladığımız anlamda bilinçli bir niyetin çok ötesinde. O tamamen ontolojik, varoluşsal bir teslimiyetten bahsediyor.
Yani beden zaten teslim olmuş durumda diyor.
Kesinlikle. Sen şu an kendi kendine mırıldanırken bile o fizyolojik mührü bedenine vuruyorsun. Yazar için mim, varlığın sınırlarını çizen çok sert bir bariyerdir. Sen zihninle isyan edip reddetsen bile bedenin, ciğerlerin, o ses tellerimin mimarisi çoktan bu sisteme, yani 13'e boyun eğmiş durumda.
Çok acayip bir bakış açısı.
Evrenin o ilk varoluş sözleşmesini ağzından çıkan her konuşmanda farkında bile olmadan sürekli imzalıyorsun.
O halde bu kadar her şeye nüfus eden bir 13 ve mim matematiği falan varsa ortada, yazar bunun sadece dilde veya bedende kalmadığını da iddia ediyordur. Yani insanlık tarihine, tarihin o devasa akışına da sirayet etmiştir bu sistem.
Tabii ki. Yazar bu matrisin peygamberlerin bizzat isimlerinde ve hayatlarındaki kırılma noktalarında nasıl kodlandığına dair metinde sayfalarca analiz yapıyor.
O zaman tarihsel örneklere geçelim. Ama çok fazla peygamberden bahsediyor metin. Hepsini tek tek saymak yerine mesela ilk insan figürü olan Adem'e veya o meşhur Nuh tufanına falan nasıl yaklaşıyor, ona bir bakalım. Sistemi tarih içinde nasıl işletmiş?
Adem örneği gerçekten yazarın o metodolojisini anlamak için kusursuz bir örnek. İslam inancında ibadetin temel direği namazdır, biliyorsun.
Evet.
İnsan bedeninin namazdaki o klasik duruşlarını bir gözünün önüne getir. Kıyam vardır, yani ayakta dimdik duruş, sonra rükû gelir, öne doğru eğilme ve son olarak secde, yani yere kapanma.
Tamam, canlandırdım.
İyi. Bu üç temel duruş yukarıdan aşağıya doğru çizildiğinde sırasıyla elif, dal ve mim harflerinin şeklini birebir çizer. Ve bu üç harfi yan yana koyduğunda da A-D-M yani Adem kelimesi ortaya çıkar.
İnanılmaz görsel bir kurgu bu. Adeta bedenle bir harf yazmak gibi. Peki o meşhur Ebced hesabında bu nasıl 13'e bağlanıyor?
Adem'in yaratılış özü nedir metinlere göre? Toprak.
Evet, topraktan yaratıldığı söylenir.
Toprağın Arapça karşılığı turap kelimesidir. Yazar, turap kelimesinin Ebced değerine bakıyor tablodan. Çıkan sayı 616. Sonra bu rakamları topluyor. 6, 1 ve 6. Sonuç yine 13.
6, 1 daha 7, 6 daha 13. Gerçekten de gözümde canlanan şey şu, yazar tarihi böyle rastgele öylesine gelişen olaylar silsilesi olarak değil de böyle tıkır tıkır işleyen kozmik bir saatin çarkları olarak görüyor sanki.
Tam olarak bir kozmik saat mantığı.
Peki ya Nuh tufanı? Yani milyonlarca insanın boğulduğu söylenen o devasa tarihi trajedi bu sisteme nasıl uyuyor? Oradaki 13 nerede gizli?
Nuh tufanı yazar için metindeki en büyük kod kırılma anlarından biri. Tufan kelimesinin Ebced hesabına bakıyor. Değer 146. Yazar rakamları toplayıp işte 1, 4, 6 eşittir 11 yapıyor. Sonra yanına o kelimenin harf sayısını vesaire ekleyip bunu yine o şifreye 13'e bağlıyor.
Biraz dolambaçlı bir yol gibi sanki bu.
Olabilir ama asıl net olan kelime başka. Tufandan kurtuluş anlamına gelen bir kelime var. Necat kelimesi. Necat doğrudan 454 değerinde.
4, 5, 4 topla evet 13 yapıyor.
Yazar burada o tarihi olayı tamamen felsefi olarak yeniden yorumluyor. Çok vurucu bir cümlesi var. Nuh'un kavmi aslında fiziksel suda boğulmadı diyor. Onlar uymayı reddettikleri o 13 sisteminin, o devasa ilahi matrisin kendi döngüsünde boğuldular.
Bak, buraya kadar yazarın o kendi içindeki tutarlılığını takip edebiliyorum aslında. Türap için 616 dedin, Necat için 454 dedin. Rakamları topluyoruz, tık diye 13'e çıkıyor. Fakat notlarımda bir şey var. Az önce sen de bir önceki tartışmamızda çok kısa değinmiştin.
Neymiş o?
Şu Hazreti Musa meselesi. Şimdi Musa kelimesinin Ebced değeri 116.
Evet.
Rakamları topluyoruz, dinleyicimiz de toplasın. 1, 1, 6 eşittir 8. 8 çıktı. Hani 13'tü şifremiz. Notlara bir bakıyorum. Yazar burada işte buna Hazarat-ı Hamse'nin 5'ini eklersek 13 olur falan diyor.
Hı hı. Evet, metinde böyle bir bölüm var.
Bir saniye ama. Hazarat-ı Hamse nedir Allah aşkına? Bu 5 rakamı durduk yere nereden çıktı? Yazar sayıyı illa 13'e uydurmak için kuralları yolda böyle kendi kafasına göre mi değiştiriyor? Bana bu tam bir uydurma zorlama gibi hissettiriyor şu an.
Senin bu yaptığın itiraz metne dışarıdan bakan her mantıklı okuyucunun vereceği ilk tepki aslında. Gayet normal. Yani diyorsun ki adamın formülü tutmayınca hemen cebinden bir joker kullanıyor.
Aynen öyle diyorum.
Ama tasavvufi terminolojinin kendi içine girdiğinde Hazarat-ı Hamse öyle rastgele uydurulmuş bir joker falan değildir. Bunun anlamı 5 ilahi hazret veya 5 varlık mertebesi demektir.
Mertebe derken?
Evrenin yaratılışındaki o 5 ana katmanı, boyutu temsil eder tasavvufta. Bunlar lahut, ceberut, melakut, şehadet alemleri ve en sonunda insanı kamildir. Yazarın kendi iç mantığına göre Hazreti Musa sadece fiziksel bir varlık değil, bu 5 mertebeyi bizzat kendinde toplayıp idrak etmiş devasa bir peygamber olduğu için onun o öz değeri olan 8 rakamı evrenin bu 5 mertebesiyle bütünleşmeden eksik kalır, anlaşılamaz.
Yani 8 ve 5'i topluyor.
Evet. Yani yazar dışarıdan rastgele bir sayı ithal etmiyor oraya. Kendi felsefi yapısındaki çok temel diğer unsurları alıp bu denkleme entegre ediyor. Buna katılmayabilirsin, zorlama bulabilirsin. Ama yazarın kendi inanç mimarisi içinde, o felsefenin içinde son derece tutarlı, tıkır tıkır işleyen bir mühendislik var aslında.
Anladım. Yani dışarıdan öyle rastgele bir eklenti getirmiyor da kendi kurduğu binanın sütunlarından birini alıp o hesaba katıyor diyorsun.
Kesinlikle öyle.
Peki o zaman bütün bu anlattıklarımızı bir toparlayalım. Bu Arapça dil bilgisi kuralları, o farkında olmadan yaptığımız dudak hareketlerimiz, sayılar, namazdaki o duruşların harflere benzemesi, peygamberlerin hayatlarındaki kodlar falan filan, bütün bu devasa kozmik mimari
günün sonunda nereye varıyor? Yani hangi nihai sonuca ulaşıyoruz biz bu metinde?
Her şeyin, bütün bu kodların bağlandığı o nihai zirve aslında İslam inancının tam kalbi olan kelime-i tevhiddir. Yani la ilahe illallah cümlesidir.
Evet, kelime-i tevhid.
O bahsettiğimiz bütün zip dosyaları, o 13 matrisi, harflerin gizemi falan hepsi aslında bu tek bir cümleyi idrak etmek için var yazarın gözünde. Ve işin en ilginç tarafı nedir biliyor musun? Kelime-i tevhid hangi kelimeyle başlar?
La ile başlar.
Aynen, la.
Evet, la Arapçada hayır veya tamamen yokluk demek. Lam elif harfinden oluşuyor biliyorsun, yani lam ve elif harflerinin birleşimi. Benim de hep merak ettiğim bir şey vardır. Devasa bir inanç cümlesinin neden bir ret, bir yokluk beyanıyla başladığını hep düşünmüşümdür. İlginç değil mi?
Çok ilginç. Çoğu insan zaten bunu basitçe ilah yoktur, sadece Allah vardır diyerek çok düz bir inkar, bir reddediş olarak çevirir ve orada bırakır. Ancak yazara göre metindeki bu la kelimesi öyle basit bir inkar falan değildir.
Peki nedir?
Lam elif harfinin o görseline bakarsan eğer, İki harfin yani lam ve elifin birbirine böyle sıkıca sarılmış, sarmal bir yapı oluşturduğunu görürsün net bir şekilde. Tıpkı bir yani elif ve üç yani mim rakamlarının yan yana gelip o mutlak birliği, o 13'ü oluşturması gibi bir sarmaldır bu.
Yani la yokluk demek değilse metne göre ne anlama geliyor? Benim aklıma kendi hayatından şöyle bir analoji geliyor şu an seni dinlerken.
Dinliyorum. Nasıl bir analoji?
Hani böyle bomboş, bembeyaz bir resim tuvaletine bakarsın ya bazen. Oraya bakıp şey demek vardır. Burada hiçbir şey yok, bu tuval bomboş ve çok anlamsız dersin.
Hı hı.
Bir de o tuvale bakıp ya bu tuval aslında yapabileceğim, çizebileceğim her şeyin potansiyeliyle dolu, henüz ortaya çıkmamış bütün renkleri, bütün formları içinde barındırıyor demek vardır. İşte bu la kelimesi bu iki bakış açısı arasındaki fark gibi bir şey mi metinde?
Harika bir his bu. Yazarın anlatmak istediği şey tam olarak bu. Yazar metninde tasavvufun o en derin, en nihai hedefini açıklıyor aslında. İnsanı kamil olmak, yani mükemmel insan olmak.
Egodan sıyrılmak falan mı?
Evet. İnsan kendi bireysel nefsinin, o devasa şişkin egosunun sahte varlığını tamamen silmeden, o sarmal yapının içindeki asıl gerçeği, Elif'in o gizemine kesinlikle göremiyor. Senin o tuval örneğindeki gibi düşün, tuvalin üzerindeki sahte, öylesine karalanmış o çirkin figürleri, yani kendi egonu la diyerek silip atmadan, o evrensel tuvalin saf, mutlak potansiyeline ulaşamazsın.
Vay canına. Yani kelime-i tevhid bir inkar ile, bir yoklukla değil, aslında mutlak bir ispat ile başlıyor yazarın dünyasında. O 13'ün şifresini ispat ile başlıyor.
Kesinlikle öyle. İnsanı kamil olmak demek, o devasa, o 13 kodluk kozmik okyanusta kendini tamamen eritmek, ben demekten tamamen vazgeçip sistemin küçücük bir parçası olduğunu kabullenmek demektir.
Çok etkileyici.
Yani insanların asırlardır korktuğu, uğursuz diyerek asansörlerden, binalardan falan saklamaya çalıştığı o 13 sayısı, yazarın gözünde aslında egomuzun ölümü ve evrensel huzurun ta kendisi. Onun matematiğidir.
Bu gerçekten anlamda zihin açıcı, insanın perspektifini tamamen değiştiren bir yolculuktu. Sevgili dinleyici, sen şu an belki bizi dinlerken mesaiye başlamak üzeresin. Belki trafikte direksiyon sallıyorsun. Belki de sadece meraklı bir zihinle evinde kahveni yudumluyorsun. İncelediğimiz bu felsefi metnin senin günlük hayatın için asıl anlamı ne biliyor musun?
Evet, asıl mesele bunu hayata katmak.
Aynen öyle. Bu metin bize dünyayı izlerken kullandığımız o standart sıkıcı lensi gözümüzden çıkarmamızı söylüyor. Bize uğursuz veya korkutucu diye belletilen şeylerin, günlük hayatta ya tesadüf işte deyip geçtiğimiz olayların veya sadece bir arkadaşımıza seslenmek için dudaklarımızı açıp kapatmamızın bile nasıl kusursuz, nasıl devasa bir mimarinin parçası olabileceğini hatırlatıyor bugün.
Hiçbir şey göründüğü gibi basit değil.
Kesinlikle. Karşımıza çıkan her kitapta, her kültürde, her inançta o görünenin ötesinde bir yapı arama refleksimizi keskinleştiriyor bu metin.
Çünkü hayatta hiçbir şey göründüğü kadar düz veya yüzeysel değildir. Bazen durup sadece o bahsettiğimiz noktanın derinliğini sorgulamak gerekir.
Aynen öyle. Şimdi kapatırken senden şunu düşünmeni istiyorum. Bugün gün boyunca dudaklarından dökülen o kelimeleri bir düşün. Sadece kahve sipariş ettiğini, işte ofisteki toplantıda konuştuğunu, sevdiklerinle falan dertleştiğini zannediyorsun, değil mi? Peki ya kurduğun her cümle, ağzını her açıp kapattığında çıkardığın o mim harfiyle aslında farkında bile olmadığın evrensel bir sözleşmeye, 13 çarklı kozmik bir saate her saniye tıkır tıkır imza atıyorsa? Bir sonraki konuşmanda ağzından çıkanın havada kaybolan basit bir ses dalgası mı? Yoksa evrenin o gizli kadim kodlarından biri mi olduğunu kendi kendine bir sor. Belki de aradığın cevap her zaman dudaklarının ucundaydı. Dinlediğin için teşekkürler. Bir sonraki derinlemesine incelemede görüşmek üzere.